Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2016 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Evet, mülakat Profesör Doktor Süleyman Uludağ'la gerçekleştirilmiş ve Marifet Allah'ın Bir Lütfu başlığını taşıyor. Bu mülakatı gerçekleştiren ise Halil İbrahim Kurucan. Profesör Doktor Süleyman Uludağ'la Marifetullah üzerine Marifet ve Allah'ın Bir Lütfu röportajını şimdi sizlerle paylaşıyoruz. Tasavvufun insana kazandırmaya çalıştığı en önemli hedef Marifetullah'a ermek olarak gösteriliyor. Marifetullah'tan neleri anlamalıyız? Tasavvufta marifet ne manaya gelir sorusuna geçmeden evvel şunu söylemem gerekiyor. Marifet konusu doğrudan doğruya bir bilgi meselesidir. İslam'da dini manada bilgi nedir, vahiy yoluyla gelen bilgi nedir, Hazreti Peygamber'in sünneti yoluyla gelen bilgi nedir, buna müçtehit imamların veya kelam alimlerinin veya sufilerin ilave ettikleri bilgi nedir, Kur'an ve hadisteki bilgi anlayışına paralel olarak bu sonraki alimler bu bilgiden ne anlamışlar, bunu nasıl geliştirmişler meselesidir bu. Böyle düşündüğümüz zaman sadece Kur'an ve hadisten değil, aynı zamanda kelam ve özellikle fıkıhtan farklı bir bilgi anlayışına sahiptir sufiler. Marifet dediğimiz zaman fıkıh alimleri bununla pek ilgilenmezler. Yani bu terim fıkıhta çok kullanılmaz. Aynı şekilde kelamda da kullanılmaz. Kelamda daha çok nazar kullanılır. İstidlal, kıyas ve benzeri gibi kavramlar kullanılır. Fıkıhta da öyledir, içtihattır, kıyastır, reydir. Bu tabirler bilgiyi ifade etmek için kullanılır. Buna mukabil olmak üzere tasavvufta da marifet kelimesi üzerinde fikir ve tefekkür kelimesi üzerinde, hikmet kelimesi üzerinde durulur. Daha başka tabirler ve terimler de vardır. Fakat tasavvuftaki bilgi, fıkıh ve kelamdaki terimlerden farklı terimlerle ifade edilir. Marifet nedir sorusuna geçmeden evvel daha geniş bir şekilde şunu da söyleyeyim. Vahiy yani Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hadisleri ve sünnetleri var. Onlara baktığımız zaman bilgi dediğimiz ilim çok önemlidir. Hemen ifade edeyim. Kur'an'da marifet kelimesi yoktur. Hadislerde de yoktur. Yine Kur'an'da ve hadislerde arif kelimesi de yoktur. Marifete sahip olan zata arif derler. Arif kelimesi geçmez ama marifet kelimesinden türemiş fiiller vardır. Yarifu, tarifu vesaire gibi ifadeler kullanılır ama bir kavram olarak şimdi kullandığımız manada marifet ve irfan veya arif kelimesi Kur'an'da geçmez. Ama buna mukabil Kur'an'da ilim kelimesi geçer, fıkıh kelimesi geçer. Fıkıh da ilim manasına kullanılır ve tefekkür kelimesi geçer. Bilgiyi ifade etmek için daha başka kelimeler de geçer. Şimdi bunlara dikkat etmek şartıyla şunu söyleyebiliriz. Tasavvufta marifet dediğimiz zaman Cenab-ı Hak hakkındaki bilgilere diyoruz. Cenab-ı Hak hakkında bilgi sahibi olma meselesine marifetullah diyoruz. Zaten bunun ilimden farklı bir tarafı da şudur. Biz bilgi diye bahsediyoruz ya, ilim bilmektir, bilme manasında. Alim de bilen kişidir. Arif, marifetse tanımak manasına geliyor. Tanımak başka, bilmek başka. Sufiler daha çok marifeti tercih etmişlerdir. Marifet Allah katındaki bizim bilgilerimizdir. Cenab-ı Hakk'ın nesi hakkındaki bilgilerimizdir? Cenab-ı Hakk'ın zatı hakkında bilgi sahibi olmamız mümkün değil. Zaten ondan bahsedilmiyor. Çünkü deniliyor ki hadis de var o manada Allah'ın ayetleri, Allah'ın nimetleri üzerinde düşününüz ama Allah'ın zatı üzerinde düşünmeyiniz. Tasavvufun bir noktası böyledir. Zat-ı kibriya dediğimiz zat-ı ilahi üzerinde düşünülmez. O halde nesi üzerinde düşünüyoruz? Allah'ın sıfatları üzerinde düşünüyoruz. Sıfatları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz. Fiilleri üzerinde düşünüyoruz. Yaratma fiilidir, rızık verme fiilidir, diriltme, öldürme fiilleridir vesaire vesaire gibi fiillerdir bunlar. Bir de isimleri üzerinde düşünüyoruz. Aslında sıfat, isim, fiil bunlar birbirinden çok farklı şeyler değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın Esma-i Hüsna dediğimiz güzel isimleri var. Kur'an-ı Kerim'de onunla dua ediniz diye bahsediliyor. Bu fiiller, sıfatlar ve isimler üzerinde düşünmek demek de şu demektir. İsim, fiil ve sıfatın iki şeyle yakından alakası var. Burası çok önemli. Birisi alemle, tabiatla alakası var. Çünkü tabiat bu sıfatların eseridir. Allah alemi kudretiyle, halikiyet sıfatıyla yaratıyor. Ve bu alemde, tabiatta veya dünya dediğimiz mekanda her şey Allah'ın fiiliyle, Allah'ın takdiriyle, Allah'ın iradesiyle oluyor. Bu nasıl oluyor? İşte burada bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde yerlere bakın, göklere bakın, semalara bakın. Bunların hepsi Allah'ın halikiyet sıfatının eseridir. Onların üzerindeki hikmetler nelerdir? Sebepler nelerdir? Cenab-ı Hak bu alemi neden yaratmıştır? Bu mahlukatla Halik arasında nasıl bir ilişki vardır? Yani marifetullah dediğimiz şey alem itibarıyla budur. Sadece halikiyet, her şeyi Allah yaratıyor ya, denizler, sular, yıldızlar, canlılar, cansızlar hepsi giriyor. Çok geniş bir alandır. Kur'an-ı Kerim'de bunlar üzerinde çok genişçe durulur. Biri budur. Yani marifetullah nedir dediğimiz zaman Allah'ı bu şekilde, bu yoldan giderek bilmemiz gerekiyor. İkincisi nedir? İkincisi de insandır. Yani Allah'ın isim, fiil ve sıfatlarının insanla ilişkisi nedir? Alemle olan ilişkisi neyse insanla olan ilişkisi de odur. Ama insan Cenab-ı Hakk'ın özel bir mahlukudur, özel bir eseridir. Öbür varlıklardan farklıdır. Binaenaleyh insan kendisine, topluma ve diğer insanlara bakarak Allah yaratmış, göz vermiş, kulak vermiş, akıl vermiş, fikir vermiş. İşte üreme dediğimiz hadise, büyüme, vefat vesaire. İnsanın sahip olduğu her şey Allah'tan geliyor. Bu önemlidir. Tasavvufta dış aleme de önem verilir. Ama daha çok insanın kendisi üzerinde, insan üzerinde düşünmesi istenir. Bu konuda sağlıklı bilgi sahibi olursanız, Allah'ın fiilleriyle insan arasındaki ilişkiyi doğru bilirseniz bu marifettir. İki şey alem hakkında, insan hakkında. Bunları söyledikten sonra yine şunları ifade etmem gerekiyor. Demin söylediğim kelamdaki, fıkıhtaki ve diğer ilimlerdeki bilgiyle onlar da bunun üzerinde dururlar. Tasavvuftaki bilgi arasındaki fark nedir meselesi önem taşıyor. Arasındaki fark şudur. Kelamcılar eserden müessire intikal ederler. Yani aleme bakarlar. Alemdeki varlıklara bakarlar. Derler ki bu bir neticedir, sonuçtur. Bunun bir sebebi vardır. Müsebbibül esbab olan Cenab-ı Hak vardır. Eserden müessire, mahluktan halika giderler. Fıkıh ve diğer zahiri ilimlerde de aşağı yukarı böyledir. Kur'an'da da bu yönde çok ayetler vardır. Yere bakın, göğe bakın, yıldızlara bakın, Allah bunları sizin için yarattı manasında. Tasavvuftaki böyle değildir. Tasavvuf bunu reddetmez, kabul eder, önem verir. Ama tasavvufta başka bir şey var. Tasavvuf bunu tersine çevirir. Nasıl tersine çevirir? Müessirden esere gelir. Halik'tan mahluka gelir. Bu da şöyledir. Marifet evvela bir inanç meselesidir. Yani marifetin inançla yakından alakası vardır. Eğer bir insanın inancı yoksa marifet sahibi olması mümkün değil. marifeti olsa bile biz o marifete iltifat etmeyiz. İslamiyet itibar etmez. Kur'an'a, hadise inanacak ki ondan sonra kendi marifet görüşünü bu çerçevede oluştursun. Bu iman meselesi de Allah'ın bir lütfu olarak kabul edilir. Hidayet Allah'tandır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e "Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Cenab-ı Hak isterse dilediğini hidayete erdirir." buyuruyor. Pek çok ayette bu böyledir. O halde hidayet de, bilgi de nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Allah onu bize bir lütuf olarak veriyor. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi buradan Allah'ın bize verdiği marifetten hareket ederek hem alemi tanımaya çalışıyoruz hem de kendimizi tanımaya çalışıyoruz. Tekrar edelim. Bize marifeti veren Allah'tır. Yalnız hemen şunu belirtelim. Tasavvuf kitapları der ki marifetin iki şekli vardır. Biri bezül mechud derler. Kulun marifet sahibi olması için elinden gelen gayreti harcamasıdır. Allah'ı tanımaya çalışmasıdır, tefekküre dalmasıdır. Yani elinden geleni yapmasıdır. Bunun başka yolları var, onları biraz sonra söyleyeceğim ama bu yetmez. Marifetin öbür tarafı ilahi bir hibedir. Allah bu marifeti verirse insan o zaman arif olur. Demek ki bir lütuf tarafı var. Allah'ın ihsanıdır. Öbürü kulun gayretidir. Ama kul kendi gayretini tasavvufun mantığı olarak hesaba katmaz. Yani ben yaptım da Allah verdi diye bir anlayış yok. Onun için marifetten bahsedilirken her şeyimiz Allah'tandır denir. Hatta şöyle düşünülür. Eğer Allah bize nasip etmeseydi, marifet sahibi olmak için biz gayret etmezdik, biz çalışmazdık. Tasavvuftaki tevazu gereği veyahut sufiliğin gereği olarak insan kendi gayretini görmez. O halde bu noktada ne oluyor? Marifet tamamen başlangıç itibarıyla da sonuç itibarıyla da sufilerde veya dindar insanlarda Allah'ın bir lütfu olarak görülür. Onu da hemen söyleyelim. Marifet sadece sufilerle sınırlı değildir. Takva sahibi bütün müminlerde, Müslümanlarda da bu marifet vardır. Marifetin başka bir tarafına gelelim burada. Marifetle ilim arasında bir fark vardır. İlim Allah'ın sıfatıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah hem alim olarak hem de alim olarak geçer. Ama Allah için arif kelimesi kullanılmaz. Allah marifet sahibidir diye de kullanılmaz. Kur'an'da da yok, tasavvuf terimleri içinde de bu manada kullanılmaz. Kul ariftir, kul marifet sahibidir. Ama bu marifetin yaratıcısı ve bu marifeti kuluna lütfeden Cenab-ı Hak'tır. Peki efendim, Cenab-ı Allah için marifet veya arif kelimesi niçin kullanılmaz? Kullanılmama sebebi şudur. Marifet kazanılan bir bilgidir diye düşünülür. Marifet, biraz önce söylediğimiz gibi başlangıç itibarıyla kulun çabasıyla kazandığı bir bilgidir. İlim de geniş manada öyledir ama Allah bahis konusu olunca, Allah için kullanılınca sonradan elde edilen bir bilgi değildir. Onun için bir de şöyle bir konudan daha bahsedilir. İlim külliyi de ifade eder. Allah her şeyi bilir, yani küllidir. Fakat marifet dediğimiz şey daha çok cüz'idir. Tek tek hadiseler için kullanılır. Demin söyledim, marifet ilimden farklıdır tanıma manasına gelir. Birisi sizi İbrahim olarak bana söylese, bu bende var, bu bilgidir ama seni gördüğüm zaman tanımış oluyorum. Tanıma hem sonradan oluyor hem de tanımada ayrıntı var. İşte kaşındır, yaşındır, boyundur, bütün özellikleriyle tanıyorsunuz. İşte ikisi arasında böyle bir fark vardır. Allah için de öyledir. Marifetullah dediğimiz zaman Allah'ın bilgisi değil, Allah hakkında kulun bilgisi demektir. Ama ayrıntılı bilgidir. Öbür bilgiler gibi külli tarafı olsa bile mahlukat arasında veya insanın kendisi üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerini ayrıntılı olarak bilinmesi manasına geliyor. Marifetle ilim arasında böyle bir fark vardır. Onun için Allah ariftir denmez, alimdir denir, alimdir, hakimdir denir. Kur'an-ı Kerim'de bunlar kullanılır ama arif kelimesi kullanılmaz. Bunları söyledikten sonra esas meseleye gelelim. Sufilerde marifet nasıl hasıl oluyor? Sufiler marifetten neyi anlıyor? Meselenin esası da burasıdır. Bir mümin olarak, Müslüman olarak dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Hazreti Peygamberimizin yaşadığı gibi, sahabesinin yaşadığı gibi. Nedir bu dini yaşama? Dini yaşama demek, Allah'a ihlaslı bir şekilde peygamberi örnek alarak ibadet etme demektir. Kendimizi vererek hudu ve huşu ile ihlaslı bir şekilde ibadet etmek demek ve müstakim olmak, ahlak üzere olmak. Marifetin temellerinden biri de budur. Yani ahlakında mazbut bir insan olmak. Bu ibadet ve ahlaki hayat bir şeyhin nezareti altında, gözetimi ve denetimi altında da olabilir. Ama müstakil olarak kendi kendine de Allah'a ibadet edilebilir. Bir şeyhe bağlanmadan da Allah'a ibadet eder. Çünkü onlar da mümindir, Müslümandır. Şimdi Allah'a böyle ibadet ettiniz mi ve dini yaşamaya amel itibarıyla çalıştınız mı, insanın kendisinde bir değişiklik meydana geliyor. Sırf böyle olduğu için bir değişiklik meydana geliyor. Nesinde? Gönül aleminde, kalp aleminde bilgi olarak bir değişiklik meydana geliyor. O değişikliği çeşitli şekillerde ifade ederler. Kur'an'da da var bu, hadislerde de var. Mesela Kur'an'da bir ayette Allah yolunda mücadele ederseniz, cihat ederseniz, yani çalışıp çabalarsanız Allah sizi doğru yola iletir, doğru yola hidayet eder. Demin de söyledim, demek ki kulun elinde bir şey var. Mücahede edecek, gayret harcayacak ama hidayet nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Allah diyor ki, siz bunu yaparsanız ben de bunu yaparım. Başka bir ayeti kerimede, Vettekullah ve yuallimukumullah buyuruyor Cenab-ı Hak. Takva üzerine olun, Allah size öğretir diyor. Mualliminiz Allah olur diyor. Demek ki ibadet ve ahlak itibarıyla dini hayatı yaşarsak, yani sadece namaz kılma değil, hac vardır, zekat vardır, Kur'an vardır, kurban vardır, Kur'an-ı Kerim'i bilerek, anlayarak okuma vardır, tefekkür vardır, tezekkür vardır. Bütün bunları bir araya getirerek söylemek istiyorum. Böyle bir dini hayatı yaşarsak, müttaki olursak, takva sahibi olursak, Cenab-ı Hak bizim muallimimiz oluyor. Başka bir ifadeyle, bizim bilmediğimizi bize öğretiyor. İşte marifet budur. Allah'ın bize öğrettiği bu bilgiye marifet diyoruz. Ama bunun temelinde de yine ne var? Yine takva var, yine mücahede var. Onu başta yine söyledim, kesbi olarak bu var. Ama onlar da yine Allah'ın lütfudur. Yine sufilerin çok büyük önem verdikleri bir hadisi şerifte şöyle buyurulur. Her kim bildiğiyle amel ederse Allah Teala onu bilmediği şeye varis kılar. Herkesin az çok din hakkında, Kur'an hakkında, peygamber hakkında eksik de olsa bir bilgisi var ya, kişi onu amele dönüştürürse, onu yaşamaya çalışırsa, o bilgi eksikliğini Cenab-ı Allah ona öğretir deniyor. Öğretir derken, evrese kelimesi kullanılıyor. Yani bilmediğine varis kılar buyuruluyor. Buradaki incelik şudur. Bir adam ölür, çocuğu ona varis olur değil mi? Nesine? Malına, mülküne. O malı mülkü kim kazanmıştır? Babası. Çocuğu kazanmadan o mala mülke varis oluyor. Buradaki durum da aynen böyledir. Kul kazanmadan o bilgiye varis oluyor. Kim varis kılıyor? muris Allah'tır. Yani Allah varis kılıyor. Zahir uleması bunu çalışıp çabalamadan bilgi olur mu, şöyledir, böyledir diye tenkit ediyorlar. Çünkü marifet kesbi değil, Allah vergisidir diyoruz ya, hafife alıyorlar. Zahiri ilimlerde bilgiye ulaşması için gayret etmesi, çalışması, düşünmesi gerekir. Sufilikte farklı olduğu için böyle bir şey mi olur diyorlar. Ama olur bu. Tasavvuf hem ayetlere bakarak hem hadislere bakarak olur diyor. En önemlisi de kendileri zaten bunu tecrübe ediyorlar. Yani İslamiyet'i yaşayarak Allah onlara bilmediklerini öğretiyor. Bu bilmediklerini öğretmeye, öğrenmeye çok çeşitli isimler verilir. Tasavvufa ilmi veraset, ilmi mirasta derler. İlmi mirasın manası budur. Sonra tasavvufta ilham vardır. İlham da Allah'ın vergisidir. Tasavvufta feyiz vardır. Allah'tan gelir. Bu bilgiler hep Allah'tan gelir manasında tasavvufta çok tabirler vardır. Efendim, sufiler bu bilgiye, yani marifetullah'a ulaşmak için hangi yöntemleri, terimleri kullanırlar? Bu noktada zahir ilimleriyle tasavvuf arasında bir ayrım yapılır. Zahir ilimleriyle uğraşanlar akli melekeleriyle kıyasla, mantıkla Kur'an-ı Kerim'den yeni hükümler çıkarırlar. Buna içtihat diyoruz. Sufilerse tasfiye yoluyla bu bilgilere ulaşırlar. Kalp tasfiyesi yoluyla bu bilgilere ulaşırlar. Zahir ulemasını ret ve inkar manasında değil. Tamam, onlarınki doğru. Hatta sufiler de onu yapar ama esas üzerinde durdukları şey kalp tasfiyesidir. Kalp tasfiyesi demek kötü huylardan temizlenmek demektir. Cüneyd-i Bağdadi'nin talebesi Ebu Muhammed Ceriyi'ye tasavvuf nedir diye sormuşlar. Tasavvuf, çirkin ve aşağı her türlü kötü huydan arınmak ve güzel huylarla bezenmektir. Bir insanın ahlakını düzeltmesi kolay bir şey değildir. Bu bir riyazeti gerektiriyor. İdman dediğimiz, temrin dediğimiz yahut çile çekmeyi gerektiriyor. Kötü huyları atıyorsunuz, yerine güzel huylar koyuyorsunuz. Attıklarımız ahlakı zemimedir. Yerine koyduğumuz ahlakı hamidedir. Ahlakı hamide dediğimiz güzel huylarla Allah'ın sıfatları arasında birebir ilişki vardır. Cenab-ı Hak diyor ki, ben adilim, siz de adil olun. Ben zalim değilim, siz de zalim olmayın. Bu zulmü her manasıyla bıraktıysak, başkasına haksızlık etmeyi bıraktıysak, adil ve insaflı olduysak, Allah'ın adalet ismi sizde tecelli ediyor. Yani Allah'ın adil olma konusunu kendimizden hareketle öğreniyoruz. Allah gibi adil oluyoruz. Allah alimdir. İlme kendinizi verirseniz, Kur'an'da anlatılan, hadiste anlatılan bilgilere sahip olursanız, Allah'ın ilim sıfatı sende tecelli ediyor. Allah cömerttir. Cömert olursanız onu öğreniyorsunuz. Bunları çoğaltarak sayabilirsiniz. Tasavvufu şöyle tarif ederler. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Allah'ı böyle öğreniyorsunuz. Yani Allah adildir, Allah cömerttir. Bunu biliyorsunuz ama kendinizde yaşayarak ve uygulayarak öğreniyorsunuz. Allah'tan zuhur eden şeyler size zuhur etmeye başlıyor. Netice itibarıyla Allah'ın lütfudur tamam ama Allah sizi ona mazhar kılıyor. Yani zuhur yeri siz oluyorsunuz. Nasıl zuhur ediyor, nasıl oluyor o bilgi? Marifettir. Marifetin iki şekli var. Bir marifetullah, biri de marifet-i nefs. Tasavvufta her ikisi de önemlidir. Marifetullah kulun Allah hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Tamam ama eğer kul kendisini bilmiyorsa, insan hakkında bilgi sahibi değilse, özellikle kendi varlığı hakkında bilgi sahibi değilse, Allah hakkında bilgi sahibi olması mümkün değildir. Kendimizi bilmek, Rabbimizi bilmek. Hocam, tam bu noktada şunu sormak istiyoruz. Men arafe nefse, fekat arafe rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bu inceliğe mi dikkat çekiyor? Ayrıca insan kendini nasıl tanımalı, bilmeli ki Rabbini tanır hale gelsin. Evet, insanın kendini bilmesi tam da buna tekabül ediyor. İnsan öncelikle kendisinin insan olduğunu bilecek. Mahluk olduğunu bilecek ki Halık'ını bilsin. Kendisinin aciz olduğunu bildiği zaman Allah'ın kadir olduğunu bilir. Kendisinin cahil olduğunu bildiği zaman Allah'ın alim olduğunu bilir. Kendisinin cimri olduğunu bildiği zaman Allah'ın cömert olduğunu bilir. Yani Allah'a izafe ettiğimiz sıfatların tersi vardır insanda. Bu şekilde baktığınız zaman zatı itibarıyla insan iyi bir varlık değildir. Nefsi emmare sahibidir ve o nefs kötülüklerin kaynağıdır. Onu bildiği zaman der ki, bu kötülükler bendendir. Allah'tan gelen şeyler sadece iyi şeylerdir. Men arefe nefse fakat arefe rabbe, nefsini bilen Rabbini bilir. Bu hadis değildir. Veciz bir şekilde ifade edilmesi nedeniyle sonradan hadis diye ortaya konulmuştur. Ama sufiliğin bir esasını ifade ediyor. Özü itibarıyla doğrudur. Bunu açtığınız zaman sufilikte geniş bir alana yayılıyor. Peki insanın neyini bileceksiniz? Cenab-ı Hak her şeyin Halık'ıdır. Cenab-ı Hakk'ın bizim bildiğimiz kadarıyla yarattığı mahlukatın en mükemmeli insandır. Tasavvufun mantığı da budur. İnsanda hem hayvanın, hem bitkilerin, hem de başka maddi varlıkların özelliği vardır. Ama maddi varlıklarda ve hayvanlarda olmayan bir özelliğe de sahiptir. Yani insan alemin küçük bir nüshasıdır, kopyasıdır. İnsan o kadar enteresan bir varlıktır ki, bakınız bütün insanlık, doktorlar, pedagoglar, psikologlar hep insan üzerinde çalışıyorlar ama hala insan meçhul bir varlıktır. İnsan dediğimiz zaman bilinmeyen, tanınmayan pek çok tarafları var. Hani Hazreti Ali'nin de bir sözü var. Sen kendini küçük bir cirim zannedersin ama senin içinde alemler dürülmüş olarak vardır. Yine sufiler başka bir hadisten bahsederler. Cenab-ı Hak diyor ki, yerlere göklere sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım. Yani insanın içi o kadar geniştir. Eğer siz bu genişlikten haberdar değilseniz, bunları bilmiyorsanız zaten marifet sahibi olmanıza da imkan yok. Evvela kendinizi tanıyacaksınız ki oradan marifeti nefsten marifetullah'a gidebilesiniz. Allah hakkında bilgi sahibi olabilesiniz. Yunus Emre'de de var ya, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Oradaki ilimden maksat marifettir. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Birçok yerde ilim dendiği zaman tasavvufta fıkıhçıların, hadisçilerin anladığı manada ilim anlaşılmaz, marifet anlaşılır. Yani sufiler ilim kelimesini marifet manasında kullanırlar. Yanlış anlaşılmasın diye şunu da açıklayalım. Sufilere göre ilim nedir? Gazali'nin eseri İhya-u Ulumiddin'in baş tarafında bu izah ediliyor. Peygamberlerin, ilk müminlerin ve sufilerin ilimden anladıkları ilim billah'tır. İnsanın Allah hakkındaki bilgisidir. Nesi hakkındaki bilgileridir? Biraz önce söylediğim gibi sıfatları, fiilleri, isimleri ve onun insan ve alemle olan ilişkisini bilme. Bu derya gibi çok geniş bir alandır. Öbür ilimlerden ayırmak için buna ilim billah derler. Bunu bilen kişiye de el ulema billah denir. Aynı şeyi sufiler yanlış anlaşılmasın diye marifet içinde söylerler. Sadece arif demezler, arif-i billah derler. Zinnun-ı Mısri'ye Rabbini nasıl tanıdın demişler. O da Rabbimi Rabbimle tanıdım. Rabbim kendisini bana tanıtmasaydı ben Rabbimi tanımış olmazdım buyurmuş. Bu sadece Zinnun-ı Mısri'nin sözü değildir. Bu mealde başka sufiler de pek çok şey söylemişlerdir. Yani sufilere göre marifetullah demek Allah'ın bize kendisini tarif etmesi vasıtasıyla öğrenilen bilgi demektir. En azından şuna bakmak lazım. Allah peygamber gönderiyor. Niye gönderiyor? Kendisini bize tanıtsın diye. Peygamberi vasıtasıyla kendisini Kur'an'da bize tanıtan kimdir? Allah'tır. Konuyu biraz daha derinlemesine düşündüğümüz zaman bir açıklık kazanıyor. O Kur'an'daki bilgileri biz kazanmadık ki, onu bize veren Allah. Sadece Kur'an'la değil, alemle de tanıtıyor. Burada başka bir konuya daha temas etmemiz gerekiyor. Bu bir bilgi meselesidir diyoruz ya, kelamda şöyle bir değerlendirme var. İnsanlar üç yoldan bilgi sahibi olurlar. 1- Beş duyu vasıtasıyla çevresini tanıyor. 2- Akıl vasıtasıyla, akli istidlal diyoruz. 3- Haberi Resul veya haberi mütevatir yoluyla. Peygamberin Allah'tan alıp bize verdiği bilgi demek. Ama sufiler buna bir de şunları ilave ederler. Fıtrattan gelen bir bilgi sahibi olma. Bu bir Kur'an'da da geçen fıtratullah yoluyla. İkincisi, vicdanla bilgi sahibi olma. Yani içine dönerek bilgi sahibi olma. Üçüncüsü, kalp yoluyla. Kur'an-ı Kerim'de onların kalpleri var ama anlamazlar diyor. Akledecek kalpleri yok muydu? Buyurulur. Bu manada kalp bir bilgi edinme vasıtasıdır. Sufiler de bunun için kalp tasfiyesi yaparlar. O alemle sufi arasında, insan arasında bir perde var. Hicab dediğimiz, hucub dediğimiz şeyler, o ibadet yoluyla, riyazat yoluyla yavaş yavaş kalkarsa, insanın Allah'a bakan yönündeki perdeler kalkar. O alemi daha net görmeye çalışır. Sadece maddi aleme değil, gayb alemine, Allah'ın zuhurlarına da o yolla vakıf olur. Bir de irfan kelimesi var. Eskiden beri tasavvufta bu tabir kullanılır. İranlılar tasavvufu sevmedikleri için, tasavvuftan yana olmadıkları için irfan kelimesini kullanırlar. Fakat irfan kelimesiyle onların anlattıkları tasavvuftan başka bir şey değildir. Mesela ariflere dair yazdıkları kitaplar var. Bakıyorsunuz, arif dedikleri onların bizim sufi dediğimiz insanlar. Arif insan, irfan sahibi diyoruz ya, onun üzerinde biraz düşündüğümüz zaman onun şöyle bir manası ortaya çıkıyor. İnsanda fıtratı gereği, yaratılışı gereği bir özellik vardır. Hani genlerle gelen özellikler babasından, annesinden, çevresinden, bulunduğu toplumdan kendisine intikal eden bir takım bilgiler var. Farkında olur olmaz o ayrı bir konu. Hatta anne karnından başlayıp doğup içinde büyüdüğü toplumdan aldığı insanca bir takım davranışlar, dürüstlük vesaire gibi ahlaka uygun yaşayışlar görürüz. Vicdanı itibarıyla temiz bir kalbe sahip olmasıyla ahlaka uygun davranışlar gösterir. Bunlar nereden geliyor? Bu irfan ona fıtratullah'tan geliyor. Halk arasında kullanılan fıtratı temiz, mayası iyi tabirleri buradan gelir. Yalnız dikkat edin, bunlar okuyarak, hocalardan ders alarak kazanılmaz. Ama Cenab-ı Allah öyle bir özellik vermiştir. Bu özelliğin kaynağında da ruhu menfuh dediğimiz bir ruh vardır. Aslını teşkil ediyor. Cenab-ı Hak, ben Adem'i yarattım, kendi ruhumdan üfledim buyuruyor. İşte o insan ruhu bir cevherdir. O ruh herkeste var. Ama muhiti icabı, yetişme tarzı icabı birçoklarında o kirlenmiştir. Şu ya bu şekilde ama kirlenmemiş, paslanmamış, çürümemiş, kötüleşmemiş ruh böyle temiz bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz ona irfan diyoruz. Biz onu ruhu insani, insan ruhuyla alakalı olarak görüyoruz. İrfan bu manada güzel bir şey. Mesela bir köylü, bir esnaf veya bir çoban okuması yazması olmayabilir. İrfan sahibi ise Allah'a alimlerden daha yakın olabilir. Bakınız, bu da önemli bir ikramdır. Biz ilim şöyle böyle diyoruz ama bizim anladığımız manada ilimle uğraşanların çoğu dine de Allah'a da yakın olan insanlar değil. Ama buna karşı ümmi, okuması yazması yok bakıyorsunuz. Güzel bir dini hayatı var. İşte o fıtratından, irfanından kaynaklanıyor. Tasavvuf neden insanlara marifetullah'a ermeyi hedef olarak koyuyor? Bu tasavvuf ehline ne kazandırıyor? Sadece sufi olarak değil, topluma ne kazandırıyor diye de bakmamız gerekir. En başta yukarıda söylediğimiz gibi, bildiğinizde İslam'ı yaşıyorsanız Allah size bilmediğinizi de öğretiyor. Ayrıca sufiye çok şey kazandırıyor. Allah hakkında doğru bilgiye sahip oluyor. Allah-alem ilişkisi hakkında, Allah-insan ilişkileri hakkında doğru bilgiye sahip oluyor. Hulusi kalple Allah'a ibadet ediyor. İç huzuruna kavuşuyor, ahiretini kazanıyor. Yani çok şeyler kazanıyor. Ayrıca şunu veriyor, eğer arifseniz toplumda örnek bir insansınız. Örnek bir insan olayım diye yapılmaz bu ama mükemmel bir insan tipi meydana getiriyorsunuz. Şimdilerde rol model falan diyorlar ya, o insanlardan birisi oluyorsunuz. Diğer insanlar size imreniyor, böyle adam olmak lazım diyorlar. Onları bir tarafa bırakacak olsanız topluma ve diğer insanlara ne kazandırıyor diye baktığımız zaman şunları görüyorsunuz. Onlar bunu örnek alıyorlar. Örnek aldıkları zaman bu toplumda yayılıyor. O huzur, o bereket, o feyiz toplumda yayılıyor. Yayıldığı zaman toplumda insani duygular gelişiyor. Çünkü tasavvufun üzerinde en çok durduğu konu insanlık ve insan sevgisidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah öyle bir kavim getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever buyuruluyor. Sevmek, sevilmek, huzur ve barış gibi kavramlar toplumda yaygınlaşır. Böyle bir marifetin yayılması halinde Müslümanlar birbirlerini boğazlamazlar, birbirleriyle savaşmazlar. Bakın tasavvufta müsamaha çok önemlidir. Başkalarını hoş karşılarlar. Müsamahanın kaynağı da bu marifettir. İşte Sultanahmet'te 10 kişi öldürüldü. Ankara'da 100 kişi öldürüldü. Paris'te şu kadar insan öldü. Suriye, Irak gibi Müslüman memleketlerde olan hadiselere bakınız. Neden bunlar oluyor? Bunların tedavisi, ilacı nedir? Dikkat edin buna. Enteresan bir şeydir. Bunları yapanlar arasında sufiler yoktur. Bütün tarikat şeyhleri iyidir. Bütün tarikatlar iyidir demiyorum ama bunları yapanlar arasında tarikat kaynaklı insanlar yok. Yani yetersiz şeyh de olsa, müritleri yetersiz de olsa böyle hadiselere karışmıyorlar. Nedir bunları yapanlar? Bu marifetten uzak olan insanlardır. Artık onlarda şefkat, merhamet gibi insani duygular diye bir şey kalmamıştır. Hem kendilerini öldürüyor hem de başkalarını öldürüyor. Ve bununla da dine hizmet ettiğini, Müslümanlara hizmet ettiğini iddia ediyorlar. Ne kazandırıyor? Topluma baktığımız zaman sonuçlarını görüyorsunuz. Son olarak marifet konusunda şunları da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de onlar Allah'ın yüceliğini, kudretini hakkıyla tanıyamadılar ayetini sufiler Allah'ı hakkıyla tanıyamadık şeklinde anlarlar. İkisi de aşağı yukarı aynı anlama gelir. Biz Allah'ı hakkıyla idrak edemedik, tanıyamadık, bu doğrudur, insan idraki eksiktir, Allah'ı ihata edemez. Bütün tasavvuf kitaplarında Hazreti Ebubekir'e nispet edilen bir söz var. Allah hakkında en mükemmel idrak bizim onu idrak edemeyeceğimizi idrak etmemizdir. Onun için sufiler derler ki insan gerçek marifet sahibi olursa kella lisanun dili tutulur, konuşacak bir şey kalmaz. Neden konuşacak bir şey kalmaz? O mertebeye erişmiş, orada görüyor ve ilahi tecellileri seyrediyor. Ve onlar anlatılacak şeyler değil. İşin o tarafı da var. Öyle bir mertebeye ulaşınca o tecellileri görüyorsa görmek yetiyor. Onları anlatmaya gerek yok. Eğer karşınızda Allah'ın tecellileri varsa orada da susulur. Bu meskûtun an dedikleri bir makamdır. Hazreti Ebubekir de acz mertebesinde öyle söylüyor. Bu mertebe birçok sufide de vardır. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün programımızda bir mülakatı paylaştık. Halil İbrahim Kurucan'ın Profesör Doktor Süleyman Uludağ'la Marifetullah üzerine gerçekleştirdiği mülakatı size aktarmaya çalıştık. Marifet Allah'ın bir lütfu başlığıyla yer almış Altınoluk Dergisi'nin Şubat 2016 sayısında bu mülakat. Böylelikle bugün de programımızı noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.